Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu klinik psikolog Mehmet Dinç Beyefendi. Mehmet hocamız radyomuzun programcılarından zaten. Bugün kendisini ikinci kez misafir ettik üst üste. İlk bölümde bitiremediklerimizi, ilk bölümde yarım bıraktıklarımızın devamını yapacağız Mehmet hocam. Şimdi geçen programı dinleyen dinleyicilerimiz olmuştur. Bu arada Erkam Radyo'nun arşivinden hepsine ulaşılabiliyor çok şükür. Orada şöyle bir şey demiştik. Bir tur önce yaptığımız programlarda insanlar neden daha çok psikiyatrik desteğe ihtiyaç duyuyorlar, ortada hiçbir problem yokken deyip buna bir takım cevaplar vermiştik. Şimdi bu psikolojik dayanıklılığı nasıl arttırırızın cevabını bulmak istemiştik. Geçen bölümde işin negatif boyutundan. Yani biz bir sürahi doldurmak istiyoruz ama aşağıda delikler açık. Bu açık delikler nelerdir sorusunun cevabını bulduk. Şimdi mevsim itibariyle kış iyiden iyiye yaklaştı. Ne yapalım? Grip nezle olmayalım. C vitamini kullanalım. Evi ısıtalım falan. Hiçbiri bir işe yaramıyor maalesef. Bunları biz daha önce konuşmuştuk ama evet, bizim fiziki sağlıkta yapabildiğimiz bir şey yok ama sizin psikolojik sağlıkta yapabildiğiniz bir şey var mı Mehmet hocam? Kesinlikle yani var. Mevcut bir psikolojimiz var. Bunu dışarıdan, içeriden yıpratan, eksilten, azaltan, körelten, törpüleyen şeyler var. Bunu destekleyecek şeyler, kılıflar, güçlendirecek iksirler nelerdir diye ben bir girizgah yapmış olayım. Buyurunuz.
Çok yerinde bir girizgah oldu. Tabii ki kendimizi güçlendirmemiz, hastalıklara bulaşmamak için ciddi anlamda sağlam durabilmemiz çok önemli. Bunun için de yapacağımız bazı şeyler var. Bunları sıralamadan önce en önemlisinin üzerinde ısrarla durmak isterim. O da şudur. Yaşamı biraz umursamamız lazım. Hayatı biraz umursamamız lazım. Neyi kastediyorum? Tabii bu cümle İsmet Özel'in "Yaşamak umurumdadır" şiirinden mülhemdir. Yaşamak umurumdadır der. Hakikaten yaşamak umurumuzda olması lazım. Yani bir hayat yaşıyoruz ve bu hayat hesabını vereceğimiz, her saniyesinden sorumlu olduğumuz bir hayat.
Hepsi emanet.
Hepsi emanet. Tabii saniyeler bize ait değil. Öylesine bugün nasıl gidiyorsa öyle gelsin şeklinde gitmemesi gereken, rüzgar nereye götürüyorsa oraya gidelim, akıntı nereye akıyorsa oraya akalım şeklinde gitmemesi gereken bir hayat. Ben bu hayata sahip çıkmak için ne yapmam lazım derdini taşıması gereken insanlarız biz. Şimdi bu dert taşınmayınca o zaman geçen programda konuştuğumuz bütün kanalların kontrolsüzce açılması söz konusu olabiliyor. Yani zihin kanalının, kalp kanalının, kulak kanalının, göz kanalının, dil kanalının hepsi sorunsuzca açılıyor. Niçin? Açmasam ne olacak? Yani kapatsam niye kapatayım? Bir sebep lazım, sağlam bir sebep. Bu sağlam sebeplerin en birincisi, bu hayat dediğiniz gibi bana emanet ve ben yaşadığım her saniyeden, hayatımdan sorumluyum. Dolayısıyla yaşamak umurumdaysa ben yaşamımla alakalı bir şeyler yapacağım. Burada tabii kontrolün kısmen insanın elinde olduğunu bilmesi çok önemli. Yani insan kimle karşılaşacağını bilemez gün içerisinde. Ama ayarlayabileceği karşılaşmaları ayarlayabilir. Ya da bir karşılaştığı insanla bir daha karşılaşmayı ya da bir karşılaştığı insanla bir daha karşılaşmamayı organize etmeye çalışabilir. Bu anlamda ben sabahtan kalkıp akşam yatana kadar nasıl bir hayat yaşamak istiyorum? Hayatımı kontrol edebildiğim kadar nasıl kontrol etmek istiyorum? Bunun derdini, gayretini taşıması lazım insanın. Öbür türlü
vites boşta gitmemeliyiz yani.
Ne kadar güzel ifade ettiniz. Çok insan vites boşta gidiyor.
Yani iteleyen kakalayan çok şey var etrafta.
Tabii. Bir de öyle akıntılar var ki akıntıya bırakmış. Zaten bu akıntıya karşı durmak mümkün değil. Bu dalga gelecek, beni bulacak. Nasıl geliyorsa öyle gitsin. Kimle karşılaşırsam karşılaşayım, neyi görürsem göreyim, neyi duyarsam duyayım, neyi konuşursam da konuşayım. Yani o an insanın mesela gün içerisinde bunları gündeme getireceğim, konuşacağım, düşüneceğim diye bir derdi yok çok insanın. Şunları duymaya çalışacağım, bunları görmeye çalışacağım diye bir derdi
yok. Ya da bunlardan sakınmalıyım.
Ne kadar güzelsiniz. Bunları görmeyeceğim, gözüm muhafaza edeceğim, kulağım muhafaza edeceğim, dilim muhafaza edeceğim diye de bir derdi yok. Halbuki bunlar bizim ruh sağlığımız anlamında çok zarar verici ya da çok ileri götürücü bir nokta olabilir. O yüzden evvel emir bilmemiz gereken şey şu: hayatımız var, hayatımızı umursamamız lazım ve çok küçük değişikliklerle, çok büyük şeylere gerek yok. Çok küçük değişikliklerle daha iyi hisseden bir insan olabiliriz. Hatta daha da ötesi, daha iyi bir insan olabiliriz. Daha iyi hissetmeye geçtim. Mutluluk demiyorum. Mutluluk yani komik bir şey haline geldi. Herkesin ağzında sakız gibi çiğnediği.
Takım 2-0 kazanmışsa adam mutlu, bu kadar basit.
Ne olduğu da belli olmayan, her tarafa çekilebilen bir şey. O çok anlamlı gelmiyor bana mutluluk demek. Mutluluk demiyorum ama insanın kendini iyi hissetmesi, huzurlu hissetmesi, rahat hissetmesi, sükunetli hissetmesi önemli. Bunun yolu da işte hayatı biraz kontrol altına almaktan geliyor. Mesela bununla alakalı yapılan çok güzel çalışmalar var. Bakıyorlar kim hangi tür insanlar kendilerini daha iyi hissediyorlar. Belli bir maddi güce bakıyorlar. Maddi gücü yüksek olan, orta olan, düşük olan insanları karşılaştırıyorlar. Eğitim düzeyi yüksek olan, orta olan, düşük olan insanları karşılaştırıyorlar. Sosyal statüsü yüksek olan, orta olan, düşük olan insanları karşılaştırıyorlar. İçinde bulunduğu toplumdaki problemler, işte savaştır, göçtür, afettir, toplumsal problemlerdir. Yüksek olan, orta olan, düşük olan toplumları karşılaştırıyorlar. Birçok farklı noktalarda bir değerlendirme yapıyorlar. Ve şunu buluyorlar. Ekonomik gelişme, eğitim, kültür, çevre, ülkenin durumu falan çok anlamlı belirleyiciler değil.
Neymiş asıl
belirleyiciler? Anlamlı belirleyiciler şunlar. İnsanın hayatına bilinçli olarak küçük küçük soktuğu alışkanlık davranışları insanlara kendini iyi hissettiriyor. Yani sabah,
örnek versek hocam.
Sabahleyin kalkıp kısa bir yürüyüş yaptı adam. Güne iyi bir kahvaltı yaparak başladı. Sevdiği insanları sık sık aradı. Gün içerisinde. Yol, bunlar listede var. Yani iyi hissettiği insanlar hangi davranışları yapmışlar? Kısa yürüyüş var. Yani gün içerisinde kısa bir yürüyüş yaptı, güzel bir yürüyüş yaptı. Özellikle sabah yaparsa. Sevdiği insana sarılarak güne başladı. Yoluna, işine, gücüne gitti. İyi bir kahvaltı yaptı, var. Sıcak bir duş aldı, var. Doğaya dikkat etti. Tabiatı daha dikkatli gördü.
Enteresan.
Ağacın açtığına baktı, çiçeğin büyüdüğünü gördü. Veya gökyüzünü, bulutları seyretti. Bunlar insana kendilerini daha iyi hissediyor. Hatta büyükler derler
yalnız
ya.
Yalnız bu işe murakabe halinde olmak mı diyeceğiz? Agah olduğunuzu bir yere işaret ediyorsunuz sanki Mehmet Hocam.
Yani bunu işin ilginci Amerika söylüyor. Ben de söylemiyorum yani ama dedikleri dediğiniz gibi murakabe de var içinde. Agah olmak da var. Büyükler derler ya gökyüzüne bakın gözünüzün nuru artsın diye. Bakın diyor, gökyüzüne bakın diyor. Ağacı görün diyor, çiçeğe bakın diyor. Sevdiğiniz insana sarılın diyor. Yine büyükler derler anne babaya bakanın gözünün nuru artar derler. Anne babaya bakın diyor. Arayın diyor. Yani ama burada ne var? Sabah kalktığımda bilinçli bir şekilde tercih ediyorum. Ben bugün şöyle bir hayat yaşayacağım. Şunu şunu şunu şunu şunu yapacağım diye. O şuurla, o bilinçle güne başlıyorlar. Ama güne başlıyor. Bir tane karikatür var. Affınıza sığınarak söylüyorum. Adam pencereden bakıyor. Bu ne lan? Dünün aynısı diyor.
Ne bekliyordun?
Yani, dünün aynısı bir gün yaşayacaksam ben, her gün birbirinin tekrarı olacaksa, bakalım bugün kim karşıma çıkacak, bakalım bugün ne yapacağım diyeceksem sıkıntı var orada. Yani benim bugün içerisinde bilinçli bir şekilde şunu, şunu, şunu yapacağım, şunu, şunu yapmaya gayret edeceğim diye bir kontrolüm, bir planım olması lazım. Bu yaşamı umursamaktır. İnsan ne kadar yaşamı umursarsa, ne kadar kontrol ettiği, iyi anlamda kontrol ettiği şekilde kontrol ederse o kadar iyi hisseder kendini. Ne kadar kontrolsüz yaşarsa olumsuz şeylerden o kadar çok etkilenir. Veya başına beklemediği şeyler geldiğinde o kadar olumsuz etkilenir. O yüzden ilk madde ruh sağlığımızı muhafaza etmek istiyorsak yaşamı umursayacağız. Kontrol edebildiğimiz şeyleri kontrol edeceğiz.
Uyanık olacağız.
Uyanık olacağız. Ama bunun için ikinci maddeye çok dikkat etmemiz lazım. Bunu yapabilmek için, yaşamı umursayabilmek için kendimize söz geçirmemiz lazım. Oflasak da poflasak da inat da etsek istemesek de zorlansak da yapmamız gereken şeyleri, doğru olan şeyleri, bize yakışan şeyleri yapacağız. Davranış olabilir, söz olabilir.
Bize irade hakimiyeti.
İrade hakimiyeti. Bize yakışmayan şeylerden mümkün olduğu kadar kaçacağız. Söz de olabilir, davranış da olabilir. O kendine söz geçirme meselesi yaşamı umursamanın ikinci adımıdır. Kendimize söz geçiremiyorsak yaşamı umursasak ne olur, umursamasak ne olur? Umursadığımız şeyi yapamıyoruz. Bu anlamda işte insanın düşündüğü gibi yaşayabilmesi, istediği gibi yaşayabilmesi çok önemli. Burada bir kavramdan bahsetmek isterim. Tercih edilen benlik diye bir kavram. Ne demek tercih edilen benlik? Nasıl bir insan olmayı ben tercih ediyorum? İstiyorum değil, arzuluyorum değil. İnsan olmayı tercih ediyorum.
Bütün şartları ben belirlesem şunu seçerdim gibi mi?
Şöyle, bana yakışan budur. Mehmet Dinç şöyle bir insandır. Ben böyle bir benlik tercih ediyorum. Böyle bir insan şöyle şöyle şöyle şöyle davranır. Şimdi normalde benliklerin içerisinde ideal benlik vardır. İnsanın olmak istediği insan. Ama ideal benlik biraz boşa çıkıyor. Niçin? Çünkü insanlar şunu diyor. Diyor ki ben öyle olmak istiyorum ama olamıyorum ki diyorlar. Ama tercih edilen benlikte tercih ediyorsun. Tercih etme gücün var. Kendini nereye koyuyorsun? Kendi koyduğun yerdeki insan böyle davransa yakışık alır mı? Şimdi tabii biz bu anlamda kendimizi, benliklerimizi sorgulamadığımız için tercih eden benliğimiz nedir, ideal benliğimiz nedir çok düşünmüyoruz ve istediğimizden, düşündüğümüzden farklı davranışlarımız, hayatlarımız oluyor. Ben zannetmiyorum ki çoğu insanımız tercih edilen benliğine dedikodu yapan, insanlara kötülük yapan, kaba davranan, nazik olmayan, sevimsiz olan bir insan koysunlar.
Koymaz kimse.
Koymaz. Tercih edilen benliğine iyi bir insan, anlayışlı bir insan, iyiliksever bir insan, fedakar bir insan, yardım etmeyi seven bir insan, nazik bir insan, sabırlı
eşrefi
bir insan.
Eşrefi mahlukat olan
yani
insan.
Yani güzel bir insan olmayı koyar. Ve bu tercih ettiği bir şeydir. Sadece arzuladığı değil. Aynı zamanda bilinçli olarak tercih ettiği, tercih etmek ne demek? Yapacak onu demek. Ama tercih ettiği kendisiyle gerçek kendisi ciddi anlamda farklılık gösteriyor. O yüzden bu kendimize söz geçirme meselesini konuşurken şunu da düşüneceğiz. Ben bugün nasıl bir insan olmayı tercih ediyorum?
Bugün için mi seçim yapacağım yoksa ben bugün şunu seçtim mi diyeceğim? Genel manada.
İkisi de olur. Yani davranıştan da benliğe gidilebilir, benlikten de davranışa gidilebilir. Hangisi işe yarıyorsa. Bazı insanda bazısı işe yarar, benlikten davranışa gitmek işe yarar. Bazı insanda davranıştan benliğe gitmek işe yarar. Yani şöyle bir şey olur. Sabah kalkarken somutlaştırayım. Sabah kalkarken şu davranışları yapacağım. Akşam kendime geldiğimde diyeceğim ki bugün ben şu amaçladığım güzel davranışları yaptım. Ben böyle bir insan olmayı tercih ettim. İçim rahat. İçim rahatlıysa yarın şu davranışımı düzelteyim. Ya da ben bugün sabah derken şöyle bir insan olmayı tercih ediyorum. Böyle bir insan olmak şunu gerektirir. Şöyle davranıyorum diyebilir. İkisi de olur. Ama genelde böyle bir düşünce olmadığı için güne başlarken kim nasıl gelirse öyle gidiyor. Sakinse sakin davranıyor. Sinirliyse sinirli davranıyor. Öfkelendiyse öfkeli davranıyor. Kaba olması gerektiren bir durum varsa kaba oluyor. Halbuki tercih edilen benlik olsa olayların akışına kapılarak hayat devam etmez. Bilakis kendi kontrolünde sinirleneceği bir şey olduğunda da sakin olacağı bir şey olduğunda da öfkeleneceği bir şey olduğunda anlayışlı bir şey olması gerektiren bir durum olduğunda da tercih ettiği benliğiyle davranır. O anlamda insanın kendine söz geçirmesi lazım ama bunun için sabahtan bir niyet göstermesi lazım. Güne başlarken bir bilinç ve niyete sahip olması lazım. Ben bugün böyle bir insan olmak istiyorum diye. Hani niçin bugün böyle bir insan olmak istiyorum diyoruz da bundan sonra böyle bir insan olmak istiyorum demiyoruz. Çünkü bundan sonra böyle bir insan olmak istiyorum denilen sözler yarın başlarımla oluyor.
Yarın diyenler de helak oluyor.
Yarın diyenler de helak oluyor. O yarın bir türlü bitmiyor. Yarın başlarım, haftaya başlarım. Önümüzdeki aydan itibaren bambaşka bir insan olacağım. Kendime yeni bir ben lazım
o zaman,
falan gibi şeylerin ardından düşüyorum. Şimdi tabii ben şu saat itibariyle nasıl bir insan olmayı tercih ediyorum. İstiyorum değil, tercih ediyorum. Nasıl bir insan olmam bana yakışık kalır?
Öyle bir insan modeli var yani.
Var.
Diğeri
tabii.
Hayaldi.
Hayaldi. Yani öteki arzu, hayal, umut vesaire hep ileriye dönük şeyler. Ama bugün ben tercih ediyorum. Şu an itibariyle nasıl bir insan olmayı tercih ediyorum akşama kadar. Çünkü uzun vadeli planlar insana biraz daha ağır yük gibi geliyor ve erteliyorlar. Ama şu an akşama kadar tercih ediyorum dediğinde tabii hem anı değerlendirdim hem de daha kaldırılabilir büyük olarak görüyor insan. O yüzden şey yaparken, hedefi gerçekleştirirken biraz daha ilk başta kısa vadeye odaklanmak lazım. Bugün akşama kadar nasıl bir insan olmayı tercih ediyorum? Şöyle bir insan, tamam böyle bir insan nasıl davranır? Şöyle davranır. Şöyle davranacağım demesi lazım. Bir diğer mesele temel bir ölçüdür insanın sevdiği işi yapması. Ama bazen
ama yok,
mümkün
hocam,
değil.
Iş yapıyoruz.
O zaman ne yapacağız? Yaptığımız işi seveceğiz.
İyi, bu da güzel
yani,
oldu.
Yani eskilerin güzel sözü var. Diyor ki madem ki ele geçmez sevdiğimiz ne yapalım eldekini sevmeliyiz diyor.
Çok iyiymiş.
İnsanın gölgesine kavga etmemesi lazım. Yani ideal olan yaptığımız işi sevdiğimiz işi yapmamız ama olur ya. Sevdiğimiz iş bambaşka bir şeydir ya da biz öyle düşünüyoruzdur. O zaman hangi işi yapıyorsak yapalım muhakkak o işin de sevilecek bir yanı vardır. O tarafından tutarak o işi yapmak lazım. Yani hiçbir iş yok ki anlam katıldığı zaman sevimsiz bir iş olsun. İnsan sokağa süpürse o çok keyifli, güzel bir iş haline gelebilir. Nerede kaldı ki daha böyle çok insana dokunabileceğiniz bir iş yapsanız çok daha fazla keyif almak, mutlu olmak mümkün. Ama insan ona anlam katmadığı zaman, nefret ettiği zaman, ayakları geri geri o işe gittiği zaman ne kendi etti rahat ne aleme verdi huzur. Geçti gitti dünyadan dayansın ehli kubur gibi olur yani.
Öyle olacak.
Ne kendi mutlu olur ne ondan hizmet alanlar mutlu olur. Kendine de işkence yaşatır.
Mezarlıktakiler Allah'a sabır.
Mezarlıktakiler de işkence, dünyada da işkence. Hep böyle dertli bir hayat olur. O yüzden böyle böyle olmasın için sevdiğimiz işi yapalım, güzel olmadı mı o zaman yaptığımız işi sevelim. Çünkü öbür
bunun
türlü...
Bunun yaşanan mekan birlikte onun eşe falan da hamledebiliriz.
Tabii ki, tabii ki dünyada sevdiğimiz bir hayat yaşamıyorsak yaşadığımız hayatı sevmeye çalışacağız hiçbir şey yapamıyorsak.
Demesi kolay da nasıl yapacağız Mehmet Hocam?
Orada işte bakmak lazım. Yani ben niçin sevmiyorum? Sevmememdeki en önemli sebeplerden bir tanesi daha önceki programda konuştuğumuz beklenti meselesi. Yani mesela iş tatmini anlamında baktığımızda iş tatmininin düşük olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi tatmin, beklenti. Gerçekçi beklenti yok.
Herkes genel müdür.
Yani ya genel müdür olacak, ya maaş çok yüksek olacak, ya statüsü çok yüksek olacak, ya iş saatleri inanılmaz esnek olacak, ya işi çok hafif olacak, ya iş ortamı harikulade olacak. Yani böyle bir
yok.
İş... Yok,
yok
yani, herkesin işinde sıkıntılar, dertler var. Beklenti sıkıntı olduğu için insanlar işlerinden kaçıyorlar. Halbuki beklenti sağlam olursa dediğim gibi en sevimsiz görünen işten bile insan keyif alabilir. O yüzden mesela iş tatminim yok. Evimde huzurum yok. Kendimden yana mutsuzum. Bakacağım beklentilerimde benim bir sıkıntı var. Namuslu, dürüst bir şekilde oturup kendimi bir sığgaya çekmem lazım. Ondan sonra da yine kendimi sığgaya çektim. Yine aksayan bir şeyler var. Bakacağım değiştirebiliyor muyum, değiştiremiyor mu? Değiştiremiyorum. Değiştiremiyorum sözü gerçek mi değil mi? Çünkü çoğu zaman gerçek olmaz. İnsanlar ödeyecekleri bedeli göz önüne almadıkları için...
Zor gelir.
Zor gelir. Kolay yoldan aramak isterler. Mesela bana zaman zaman insanlar mesaj gönderir. Derler ki hocam siz psikologmuşsunuz. Ben de psikolojiye çocukluğumdan beri meraklıyım. Hatta lisedeyken psikoloji kitapları okudum. Üniversitede ne kitaplar okudum. Kişisel gelişim kitapları okumuş. Psikoloji kitapları okudum diye söyler. Ben şu anda üniversiteyi bitirdim. Çalışıyorum ama psikolog olmak istiyorum. Böyle bir hızlı eğitim falan var mı?
İki aylık kursda.
İki aylık kurs ya da online eğitim vesaire var mı? Ben de diyorum ki yok efendim, öyle bir hızlı eğitim yok. Benim tavsiyem, hakikaten ciddiyseniz, psikolojiyi seviyorsanız, bu işte mutlu olacağınızı düşünüyorsanız, kendi işinizde asla mutlu olacağınızı, faydalı olacağınızı düşünmüyorsanız, müsaitse imkanlarınız, yeniden üniversiteye girin, okuyun. Ha 4 sene ben veremem diyor. Demek ki sevmiyorsun yani. Bu kadar ciddiye almıyorsun. Anlattığın kadar ciddi değilsin.
Zaten seven adam o soruyu sormuyor gibi geliyor.
Sormuyor tabii.
Ya o direkt biliyor, bu böyle direkt, olur zaten.
Tabii öyle yapanlar da var. Mesela benim şu anda görev yaptığım üniversitede 4. sınıflarımızda 38 yaşında bir beyefendi var. 5 çocuk sahibi.
Maşallah.
Dizini kırmış, 20 yaşında çocuklarla okuyor 4 senede. 4. sınıfta mezun edeceğiz bu sene.
Hadi bakalım.
İki çocuk annesi hanımefendi var, 35 yaşında. Hemşire olan hanımefendi var. Hemşireliği bitirmiş, yıllarca hemşire olarak çalışmış 10 sene. 10 senenin sonunda şu anda geliyor, psikoloji okumaya karar vermiş. Kırmış dizini, oturuyor, psikoloji okuyor. Bu insan samimi, bedel ödemeye razı.
Nazar etme ne olur, çalış senin de tabii olur ki, demiş minibüsçü.
Tabii ki. Dolayısıyla değiştiremiyorum, yapacak bir şey yok. Ben bu işi sevmiyorum ama mecburum gibi sözlere bakmadan hakikaten namuslu bir şekilde, dürüst bir şekilde yapacak bir şey
kendimize
yok mu?
Kendimize karşı.
Tabii. Ona bakmak lazım. Yapacak bir şey varsa, bedeli ödemiyorsak hiç lagaluga yapmayacağız.
Böyle aşk olmaz.
O zaman üzerimizde ne varsa ne yapıyorsak yapmaya devam edeceğiz. Ama bedeli ödemeye razıysak o zaman değişime de razı olacağız. Çünkü her değişim bir bedel ister. Bedelsiz değişim olmaz. Değişim bizim için çok önemliyse o bedeli de ödememiz lazım. Bir diğer mesele, müteşekkir olmak çok önemli bir şey. Özellikle pozitif psikoloji akımıyla beraber psikolojide bu tür konulara ilgi arttı ve müteşekkir olmakla alakalı çok güzel çalışmalar var. Bu çalışmaları özetleyen Teşekkür Ederim diye Türkçe'de yayınlanmış bir kitap var. Vakti olan dinleyicilerimiz varsa tavsiye ederim. Bu kitabı alsınlar, okusunlar. Kitabın adı Teşekkür Ederim. Kitabın bütün konusu müteşekkir olmanın psikolojiye kattığı olumlu, insan psikolojisine kattığı olumlu etki üzerine yapılan araştırmalar. Bir insan eşine karşı müteşekkir olduğunda, çocuğuna karşı müteşekkir olduğunda, beraber çalıştığı insanlara karşı müteşekkir olduğunda, anne babasına karşı müteşekkir olduğunda, Rabbine karşı müteşekkir olduğunda hayatı nasıl değişiyor? O araştırmalar çok güzel gösteriyor. Hakikaten değişir. Bir müşteki insan vardır, bir müteşekkir insan vardır. Eşinden...
Bizim çevremizde hiç müteşekkir var mı Mehmet Hocam, görüyor musunuz?
Ben bir iki tane gördüm.
Yani
bir iki tane gördüm. Evet yani, ve o insanlar hakikaten o kadar sağlam duruyorlar ki, hayata o kadar güzel bakıyorlar ki. Mesela bana geçenlerde bir tane hanımefendi geldi öyle. Ben dedi dinliyorum sizi radyodan, kitaplarınızı da okudum. böyle bir hayatımla alakalı danışmaya geldim. Hiç problem yok dedi. Hanımefendi konuştu. Ben diyecektim ona ya ben sizden bir danışma alayım mı falan diye. Çünkü müteşekkir bir insan ve hakikaten hayat kalitesi çok yüksek. Ruhu çok güçlü bir insan.
Eskiden rıza makamı mı diyormuş abi?
Rıza makamı diyorlar. Tabii kabul rıza makamı. Kabul etmek, razı olmak, hatta razı olmanın da ötesine geçip müteşekkir olmak, minnettar olmak insanın ruhunu çok ilerleten şeyler. Ve hakikaten enerjiyi de arttırıyor. Yani iki tane insan düşünün. Bir tanesi müşteki şikayet ediyor. Bir tanesi müteşekkir. Hangisinin enerjisini daha iyi beklersiniz? Hangisiyle konuşmak istersiniz? Hangisiyle vakit geçirmek istersiniz? Hangisi şikayeti ya da teşekkürü bittikten sonra daha mutlu, daha iyi görünür? Yüzüne baktığınızda hangisinin yüzüne bakmaktan keyif alırsınız? Yani konuştuklarını duymayın. Sesini kısın.
Yüzüne baksan yeter.
Sadece diyorsun. Yüzüne bakın. Bir tanesi müşteki, bir tanesi müteşekkir. Kendimize de öyle bakalım. Yani yüzümüzün halini düşünelim. Müşteki olduğumuz zaman, müteşekkir olduğumuz zaman. Hangisi biziz? Hangisi olmayı tercih ediyoruz? O yüzden müteşekkir olmak çok olağanüstü bir formül değil. Olmasına gerek yok ama olağanüstü bir formül gibi insanın hayatını değiştirecek bir şeydir. Şimdi bakıyorum insanlar vitamin falan alıyorlar. Gün içerisinde enerjileri artsın diye dış destekler alıyorlar. Amerika'dan getiriyorlar, yurt dışından getiriyorlar vesaire. Yani enerjim artsın mı istiyorum? İlaç alma, müteşekkir ol. Vitamin haplarından ziyade müteşekkir olmak insanın enerjisini bayağı bir arttıran formüldür. O yüzden çok önemli noktalardan bir tanesi yine müteşekkir olmak. Müteşekkir olmaya dikkat edelim. Eşimiz bize iyi davranmak zorunda değil. Yemeğimizi yapmak zorunda değil. Yapmış sağ olsun var olsun. Yemeğimizi yapar gönlünü katmaz. Gönlünü katmış sağ olsun var olsun. Yemeğimizi yapar asık suratla verir. Bizi güler yüzle karşılamaz. Biz de güzel tatlı muhabbet etmez. Bunları yapmak zorunda değil. Zorla yaptıramazsınız insana bunları. Yapıyorsa minnettar olmamız lazım. Sağ olsun var olsun. Çocuklarımız bize saygı göstermek zorunda değil. Ne çocuklar var insanlar?
Şikayetçi
çok basit kalır yani. Çok tüylerimi diken diken eden şeyler duyuyorum. Hanımefendi diyor ki bunu keşke diyor doğuracağıma ölseydi diyor. Veya diyor ölüsünü görsem daha mutlu olurum diyor. Yapmayın. Anne diyor bunu. Tabii anne diyor bunu. Yani korkunç tüyleri diken diken edecek şeyler. Anneye bu kadar çektirmiş çocuk ama. Yani annenin geldiği nokta çok sağlıklı bir nokta değil ama bu kadar da sağlığı
bir yerde
sağlığı bozulmuş bir noktaya gelmiş. O yüzden çocuklarımız hataları, kusurları, eksikleri olabilir. Tam bizim istediğimiz gibi insan olmak zorunda değiller. Olmayacaklar zaten. Ama böyle zarar verecek çocuklar değillerse, bizi seviyorlar, saygı gösteriyorlarsa sağ olsunlar, var olsunlar. O yüzden etrafımızdaki insanlara müteşekkir olursak mutlu oluruz. O insanların bizimle olan ilişkileri, iletişimleri, davranışları değişir. Ama müşteki olursak eşimizden, çocuğumuzdan, iş arkadaşlarımızdan o zaman da onların bizimle iletişimleri, ilişkileri değişir ama sonuçta biz mutlu olmayız.
Müşteki olmamak lazım.
Müşteki olmayacağız, müteşekkir olacağız.
Şimdi Mehmet Hocam ilk bölümümüzü bitiriyoruz inşallah. Dinleyenlerimiz için kısaca toparlarsak bu bölümü dedik ki kış geliyor, gripten korunmak için vitamin alıyorsanız bu önerileri de alın, bir tarafa kullanın, psikolojiniz desteklensin diye. Yaşamı umursayın dediniz, uyanık olun dediniz, gün içinde yapacağınız edeceğiniz işlerin kontrolü sizde olsun dediniz, tercih edilen benlikten bahsettiniz, ideal olan, mükemmel olan, hayal gibi gözüken benlik yerine olabilecek işleri bir tartalım, bunu yapmalıyım diyelim ve bunları yapalım, uyanık olalım, işte kendimizi sorgulayalım, kendimize değer verelim dedik. Müteşekkir olalım dedik.
Sevilmemekten korkmamak lazım.
Niye hocam korkalım ya? Sevilmemek iyi bir şey değil.
Çünkü herkesin bizi seveceği bir insan olamayız biz.
Herkesin sevmeyenler olur. Herkesin olacak. Sevmesi mantıklı
evet,
değil.
Evet.
Yani, ama sevilsek iyiydi genelde.
Sevilsek iyi ama herkes bizi sevecek peşine koşarsak o zaman bambaşka bir insan olmaya doğru gideriz. Yine bizi herkes sevmez ama biz olduğumuz insanı da sevmez hale geliriz. Yani eksilir. Devamlı herkesin onayını arayan, herkesin beğenisini kazanmaya çalışan, herkesin olmasını istediği gibi olmaya çalışan bir insan olmaya çalışmayalım. Çünkü herkesin aynı doğru noktada, doğru davranışta, doğru beklentide birleşmesi çok fazla mümkün değil. Fakat herkes beni sevsin derdine düşünce insan bu sefer bir kendi gündemini kaybediyor. İkincisi insanların çok sağlıksız beklentilerini de karşılar hale geliyor. Bu süreç içerisinde öyle bir değişiyor ki bir daha kendini bulması çok imkansız hale gelebiliyor. O yüzden herkes beni sevsin derdine düşmeyelim. akmaz kokmaz insanlar vardır. Her şeye evet der. Her şeye çok katılıyorum, çok doğru der. Değil efendim. Doğru vardır.
Eyyamcılık
yapmayalım. Sevmiyorsa sevmesin bizi. Yeter ki ben sevilecek, sevilmeyecek iş yapmamış olayım. Sevilecek iş yapmış olayım. Bu anlamda işte ne iş yapıyoruz? Buna da bakmak lazım. Çünkü ne iş yaparsak yapalım bizi eleştiren insanlar olacaktır. Aristo'nun yine güzel bir sözü var. Diyor ki eleştiriden kaçmanın bir yolu var diyor. Hiçbir şey yapma, hiçbir şey söyleme, hiçbir şey olma diyor. Ama o da insanlık değil yani. Bu o bir ot falan olmak. Ama biz ot değiliz. İnsanız, tahta değiliz, insanız. Dolayısıyla bir şey söylememiz, bir şey yapmamız, bir varlık göstermemiz lazım. Bu yaptığımız şeyler, söylediğimiz şeyler, olduğumuz insan eleştirilebilir. Hakkaniyet çerçevesinde eleştiriliyorsa, hakkı varsa düzeltelim ama haklı değilse, tamamen yanlış bir perspektiften bakıldığından dolayı eleştiriliyorsa o zaman hiç üzerinde durmayalım, geçelim gidelim, eleştiren eleştirsin, onlara kulak vermek zorunda değiliz. Bir diğer mesele, rolümüze çok sahip çıkmayalım. Ne demek? Benim bir rolüm var toplumsal hayatta. Baba rolüm var, patron rolüm var, bir makam mevkinin gerektirdiği o roller var vesaire. Onlara çok yapışmamak lazım. Sonuçta biz hepimiz insanız. Yaşımız büyük olur, küçük olur. Eğitimimiz fazla olur, eksik olur. Baba oluruz, anne oluruz, hoca oluruz, öğrenci oluruz ama insan ortak noktasını kaybetmemek lazım. Rolümüze çok sahip çıkınca bu sefer insan ortak paydasını kaybetmiş oluyoruz. İnsan ortak paydasını kaybettiğimiz zaman da rolümüzle özdeşleştiğimizde rolümüze olması gerekenden fazla anlam yüklüyoruz. O zaman da ne oluyor? O rol bir şekilde bittiği zaman, kaybolduğu zaman insanlıktan insanlıktan çıkmış oluyoruz.
Emekli
zaten
olduktan sonra çöken tipler.
Aynen öyle. Ya da evladından bir şekilde imtihan olan insanların hayata küsmesi gibi. Değil efendim. Yani biz rolümüz değiliz. Rolümüz önemli. Rolümüzü hakkıyla yerine getirelim ama temelde insanız. İnsan olarak bir tane de rolümüz yok. Bir sürü rolümüz var. O rolleri mümkün olduğu kadar görmeye, yerine getirmeye çalışalım. Bir diğer mesele, her insan insandır. İnsanın insana dair bütün özellikler onlarda da vardır. Bu insan bütün bu özelliklere rağmen başarılı olduysa ben de başarılı olabilirim. Mutlu olduysa ben de mutlu olabilirim. Yapabildiyse ben de yapabilirim. Bu ne demek? Şu demek. Başarılı insanlar da korkarlar, zorlanırlar, sıkıntı yaşarlar. Evlerinde zaman zaman problem olabilir. Maddi anlamda zorluklar olabilir. Kendilerine söz geçirmekte, kendileriyle ilişkilerinde zorluk yaşayabilirler. Ama o insanları başarılı yapan bütün bunlara rağmen mücadele etmeyi bırakmamış olmalarıdır. O yüzden biz de hayatımızda zorlandığımız zaman olacak. Başarılı insanlar zorlanmıyor diye bir şey yok. Onlar da zorlanıyor. Korktuğumuz zaman olacak. Onlar korkmuyor diye bir şey yok. Korkacaklar. Utandığımız zaman olacak. Onların da utandığı zaman var. Kötü hissettiğimiz zaman olacak. Vazgeçmek istediğimiz zaman olacak ama burada fark şu. Vazgeçtiğimiz an öbür tarafa geçtik. Mazeret üreten, başarısız olan müşteki insan tarafı, müşteki gruba geçtik. Ama vazgeçmediğimiz zaman, zorlanmamıza rağmen mücadele etmeye devam ettiğimiz zaman başarılı insan tarafına geçtik. Bakın mesela bir tane adamcağız var. Benim çok dikkatimi çeker. Bu adamcağız 1995 yılında Fransa'da yaşayan bir adam. 35 yaşında o dönem. Paris'te çok ünlü bir moda dergisinin editörü. Harikulade bir hayat yaşıyor. Maddi imkanı var. Çevresi geniş, çok popüler, sağlığı yerinde vesaire. Derken bu adam lock-in sendromu diye bir hastalığa tutuluyor. Lock-in.
Ben de duymamışım hocam.
Kitlenme, ne? Kitlenme sendromu. Lock-in. Evet. Bütün vücut sebepsiz bir şekilde kitleniyor. Ve tedavisi yok. O insan artık vücudu ne kadar kitlendiyse öyle kalıyor. Ve bu adam en ağırına tutuluyor. Bütün vücudu kitleniyor. Sadece sol gözünü oynatabiliyor.
Yani, durup dururken. Her şey mükemmel giderken.
Sebepsiz yere. Zaten hastanın şeyi de buymuş. Nirengi noktası bu. Sebepsiz yere ortaya çıkıyor. Tedavisi de yok. Ve bu hastalık bir sürü insan yakalanıyormuş. Ben bilmiyordum bu adamdan önce. Bu adam sayesinde öğrendim. Bu adam sayesinde öğrenmemin sebebi şu. Bu adam bu hastalığa yakalanıyor. En ağır formuna yakalanıyor. Bütün vücut kitli. Her şeyi görüyor, duyuyor, düşünüyor. Hafıza sağlam, zihin tertemiz. Ama konuşamıyor. Bırakın konuşmayı, kafasını bile oynatamıyor. Sağ gözünü bile oynatamıyor. Sadece sol gözünü oynatıyor.
Organik bir şey yok ama yani MR falan çekmişler dediler ki.
Hiçbir şey yok ve tedavi de yok.
Neymiş adamın derdi?
hastalık, yani hastalık bu. Sen hastanın adı Locking sendromu. Geliyor, vuruyor, tedavisi bulunamıyor halen.
Hadi yani, buyurun bakalım.
Yani bu adam yakalanıyor buna. Ben de bilmiyordum bu hastalığı. Nasıl öğrendim? Bu adam şimdi bunu yaşadı ya. Bir sürü insan yaşıyor. Allah'ım ne olur bir önce canımı al diye dua ediyorlar. Niçin? Çünkü yataklarında yatıp hiçbir şey yapamaz hale geliyorlar. Bu adam şöyle bir şey yapıyor. Bu adama diyorlar ki senin aklın, zihnin, her şeyin yerinde. Su istersin, acıkırsın, canın bir şey ister, hava almak istersin. Sana bir işaret dili öğretelim. Duyulanlar anlıyor. Ama sen konuşamıyorsun, dudağını oynatamıyorsun. Sana şöyle bir işaret dili öğreteceğiz. A, B, C harfleri sayacağız. Söylemek istediğin harfe geldiğinde sol gözünü kırıp. Adam
harf harf konuşacak.
Harf harf konuşacak ama ne kadar büyük eziyet. Adam bu şekilde temel ihtiyaçlarını görsün derdindeler.
Evet, gene de mantıklı. Ha,
yani hiçbir şey yoktan iyidir. Adam temel ihtiyaçlarını görürken ne yapıyor biliyor musunuz? Diyor ki ben sağlıklıyken bir yayın evinin editörü bana kitap yazmayı teklif etti. Adı şu, telefonu şu, onunla irtibata geçin. Hala teklifi geçerliyse sabırlı birini versin bana, ben kitap yazacağım diyor.
Kitapta kaç harf vardır ortalama?
Kaç harf vardır? Kelime olarak söylerim ama harf olarak söyleyemem.
Kelime kaçtır sizce?
Yani ortalama 100 sayfalık bir kitap yaklaşık 20 bin, 25 bin kelime.
25 bin kelime. Ortalama kelimeler 4 harf deseniz 100 bin harf.
Evet. 100 bin harf.
Adam 100 bin kere alfabeyi baştan sona sayacak.
Evet.
Kırptım ve oho.
Sabırla bir insan bulsun diyor. Buluyorlar. Geliyor bir tane kadıncağız ve 5 senede Kelebek ve Dalgıç diye bir kitap yazıyorlar. Kitap yayınlanıyor. Yabancı dilleri çeviriyor. Adam kitap yayınlandıktan zaten bir süre sonra ölüyor.
E tabii kitap 25 senede yazılmıştır zaten.
5 sene. 5 senede yazılmış. 100 sayfalık ince bir kitap. Sonra kitap film oluyor. Bir sürü insan bu adamın mücadelesini öğreniyor. Şimdi burada mesele şu. Bu adam inanılmaz büyük bir mazerete tutulmuş. Hiçbir şey yapmasa kimsenin bir şey diyeceği yok. Çünkü ne yapabilir ki bu adam? Sadece sol gözünü oynatıyor. Yani kimse buna neden bir şey yapmadın demez. Hesap sormaz.
Adam Müslüman olsa hafız olabilir mi?
Yani neler neler yaparmış adam da. Oturuyor bu adam sadece sol gözüyle 5 sene uğraşıyor. Kitap yazıyor. Ne demek bu? Şu demek. İnsan her şeye rağmen mücadele etmeyi bırakmazsa, devam ederse, mazeretlere takılmazsa, sebeplere takılmazsa o zaman başarılar tarafına geçer. Zaten başarılar böyle başarılı oluyor. Başarılı insan hiç zahmetsiz başarılı olamıyor, hiç dersiz başarılı olamıyor. Derde rağmen, zahmete rağmen, sıkıntıya rağmen mücadele etmeyi bırakmıyor, başarılı oluyor. Bu adam sayesinde biz bu hastalığı öğrendik. Bu adam sayesinde bir sürü hasta insan ilham buldu. Çünkü kitabı bir sürü dile çevrildi. Milyonlarca sattı.
Ama Mehmet Hocam şimdi her harf için adam bir göz kırptı. Adam öbür,
ha, öbürünü o işin, o işin zahmetindesiniz ama yani. Ötekin de belki bir derdi vardı. Onunla teselli buldu. Bir işe yaradım diye hissetti. Yani, çünkü o insan da bu mi? Sürecin bir şekilde parçası oldu.
Yani kitabı o adam mı yazdı, öbürü mü yazdı? Yani peki.
İkisi de yazmış olmuş. Yani. Neticede ama böyle bir kitap yazıyorlar. Kelebek ve Dalgıç diye Türkçe'de de var. Yani okumasını vakti olan dinleyicilerimizin tavsiye ederim.
Kelebek ve Dalgıç.
Filmi de var. Yani okumayacağım diyen oturur bu adamın hikayesini anlatıldığı filmi
kendi
seyreder.
Kendi hikayesini anlatıyor.
Kendi hikayesi yani, hatta oyuncu da hakikaten gerçekten varmış gibi oynamış. Filmde de adamın gerçek görüntüleri de var. Çok gerçek iyi. Görüntüleri de çekilmiş. Dolayısıyla burada vermek istediğim mesaj şu. Bu insan kadar mazeret sahibi insan var mı? Yok.
Yok.
Bu adam buna rağmen bir şey yaptıysa hepimiz bir sürü bir şey yapabiliriz. Yeter ki mazeretim var bahanesine sığınmayalım. Başarılı insanların da mazeretleri var ama onlar mazeret tarafına bakmayıp mücadele etmeye devam etmişler. Öyle başarılı olmuşlar. Dolayısıyla mazerete asla sığınmamak lazım. Bir diğer mesele, insanı mutlu eden en önemli şeylerden bir tanesi erteleme meselesi. Her şeyi erteleme. Mutlu olacağı zamanı bile erteliyor. Yani şu zaman mutlu olacağım diyor. Mutlu olmaya
hele
giden yolları...
Bitirelim, sonra mutlu oluruz.
Sonra mutlu oluruz. İşte ne zaman sabırlı bir insan olacağım? Şundan sonra sabırlı olacağım. Patlıyor, sonra ondan sonra sabırlı olacağım.
Yarın diyenler gene mahvolacak.
Yarın diyenler mahvolacak tabii. O yüzden iyi şeyleri, güzel şeyleri, doğru şeyleri insan hiç vakit kaybetmeden hayatına sokmakta çok çok acele etmesi lazım. Bir diğer mesele, ruhu öldürmemek lazım. Benjamin Franklin'in güzel bir sözü var. Diyor ki insanların çok büyük çoğunluğu diyor 25 yaşında ölürler diyor ama 75'e kadar gömülmezler diyor.
Ne demek 25'inde ölmek abi?
Adamın ruhu gitmiş 25'inde. bütün ümitlerini kaybetmiş.
Hayaller bitmiş. He,
yani çok özür dilerim, makine götürüyor. Yani
biyolojik.
Biyolojik şey. Sistem çalışıyor. Yiyor, yatıyor, uyuyor. Biyolojik sistem çalışıyor. Ruh kalmamış, fikir yok. İnsanlığa bir katkı yok. Bir heyecan yok, bir motivasyon yok, bir ideal yok. O şekilde bir otun yaşadığı gibi, bir böceğin, bir karıncanın yaşadığı gibi yaşıyor. Şimdi bununla alakalı aklıma bir haber gelir. Hep geçen senelerde göstermişlerdi. Rusya'da metro sistemi çok gelişmiş. Merkez var. Merkez halkalar halinde dışarı yayılıyor. Merkez var. O dışarıda da mahallelerde oturuyor insanlar. Merkezde oturmak pahalı. Metro ile merkeze geliyorlar. Bir adamın dikkatini çekmiş ve her gün kameraya kaydetmeye başlamış. Dış mahallelerdeki bir grup köpek toplanıyor, 3 tanesi. Sabahleyin metroya biniyorlar. Metro ile merkeze geliyorlar. Merkeze yiyecek bulma ihtimalleri daha fazla. Yiyecek topluyorlar, yiyorlar, karınlarını doyuruyorlar, köpekler.
Bildiğimiz sokak köpeği.
Adi köpek yani. Akşam tekrar metroya binip mahallelerine dönüyorlar.
Bu komünizmin insanları tekipleşmiş. Yani bu kadar da
köpek
değil.
Köpek bile tekipleşmiş. Şimdi çok dikkat çekici geldi bana. Çünkü baktığımızda bir insan yaptığı işe anlam katmıyorsa, yaptığı işe ideal katmıyorsa, yaptığı işe heyecan katmıyorsa, bu insan da aynı davranışı tekrarlıyor. Sabahleyin kalkıyor, metroya biniyor, işte yiyeceğini kazanacak işler yapıyor, akşam tekrar dönüyor. Ama mesele bu değil. Dolayısıyla mesele bu olmadığı için, o köpekten farklı, ottan, böcekten, yapraktan, topraktan farklı bir hayat yaşayabilmek için ruhu öldürmemek gerekiyor. Maalesef çok sayıda insan bu erken yaşta ruhlarını öldürdüğü için makineye bağlıyorlar, ota, hayvana bağlıyorlar. Halbuki ottan, hayvandan, makineden bizim farkımız heyecanımızdır, ruhumuzdur, ideallerimizdir. Onları kaybetmemek lazım. Onları kaybetmezsek o zaman işte ruhumuzla biz insan olarak yaşıyoruz deriz. Yoksa
biyolojik varlığımızı devam ettiriyoruz.
Tabii Benjamin Franklin dediği çok doğru. Çok insan diyor 25'inde ölür, 75'inde gömülüyor, bir şekilde bekliyor. Dolayısıyla bu da önemli noktalardan bir tanesi. Bir diğer mesele, insan hikayeler üzerinden gerçekliği kurgular. Bir noktaya, bir kanaate vardığı zaman muhakkak o kanaate varmasıyla alakalı aklında bir yaşantı vardır. Ya o yaşantıyı, o hikayeyi ya kendisi yaşamıştır, ya başkasında görmüştür, ya da başkasında dinlemiştir. Dolayısıyla insanın kanaat ürettiği hikayeler önemli hikayeler. Hangi hikayeleri hatırlıyor, hangi hikayeleri kendine anlatıyor. Mesela bazı insanları duyarım ben. Derler ki şuranın insanına güvenilmez. Niye? Ya ben şöyle
bir... Oradan falanca bir adam görmüştüm.
Adam tanıdım. Şöyle bir şey yaşadım. İşe yaramazdı. Güvenilmez diyor. Bir kanaate varmış bir hikaye üzerinden. Çoğumuz bunu yapıyoruz. Bir şey yaşantı yaşıyoruz. Ya da birinden duyuyoruz ya da birinin yaşadığını görüyoruz. Onun üzerinden kanaat üretiyoruz. Bu doğal bir süreç. Normal. Anormal değil. Burada ama dikkat etmemiz gereken şey şu. Hangi hikayeler üzerinden kanaat üretiyoruz? Hikaye seçebiliriz. Her gün hayatımızda yüzlerce hikaye geçiyor. Yüzlerce hikaye yaşıyoruz. Yüzlerce tecrübemiz oluyor. Hangileri üzerinden kanaatlere ulaşıyoruz? Bazen yanlış okuduğumuz, yanlış değerlendirdiğimiz, yanlış anladığımız şeyler üzerinden kanaat üretiyor olabiliriz. Onları bir doğrultmamız lazım.
Bir sürü kanaatimiz böyle değil mi zaten Mehmet Hocam? Tabii. Laf olsun diye üretilmiş kanaat.
Aynen öyle. Aynen öyle. Bilgi olmadan fikirle üretilmiş çok kanaatimiz var. O yüzden doğru hikayeler anlatmamız kendimize önemli. Kendimizle de alakalı, çevremizle, insanlarla da alakalı ya da hayatla da alakalı. Mesela duyduğumuz hikayeleri de bu şekilde yapmamız lazım. Mesela bu devirde babana bile güvenmeyeceksin.
Niye? Falanca'ya babası yamuk yapmış.
Aynen öyle.
Ya falancanın problemi.
Aynen öyle. Ama bu hikaye yayılıyor ve bu saçma sapan bir şekilde dillere sakız olmuş insanlar konuşuyorlar. Ya da evlada yapılan yatırım boşa gider. Evlada çok yüz vermeyeceksin, çok yatırım yap, malı saklamayacaksın. Böyle bir saçma sapan şeyler niçin? Ona evladı böyle yaptı, sokağa attı, bakmadı falan. Ama çok insan kulak veriyor. O yüzden kendimize hangi hikayeleri anlatıyoruz? Hayata dair, kendimize dair, diğer insanlara dair sahip olduğumuz hikayeler neler? Onları ciddi olarak bir elemeden geçirmemiz lazım. Sahih olmayanları, sağlıklı olmayanları atmamız lazım. Bu çok önemli. Bir diğer mesele, çok önemli bir soru soralım kendimize. Soru şu. Diyelim ki Azrail Aleyhisselam geldi. Ömrümüzü almak istiyor. Canımızı almak istiyor. Ve biz...
Film şeridi başladı dönmeye.
Ve biz kimse tabii buyur gel al falan demez genelde. Şimdi demezsiniz. Alma, şimdi alma der.
Hele bir mühlet ver.
Hele bir mühlet ver. Şu soruyu soralım kendimize. Azar Esem sorsa bize neden? Bugün neden ölmek istemiyorsun? Azar Esem sormasın. Biz kendimize soralım. Bugün şu saat, şu an itibariyle neden ölmek istemiyoruz?
Yarına kadar bırakın ne güzel işler yapacağım. Klasik cevap.
Klasik. Neden şu an yapmıyorsun? Bugün neden yapmadın?
Senin yaşında olup veya, ölen bir sürü adam var.
Bir sürü adam var. Veya o güzel iş ne? Yani o da var mesela. Güzel iş yapacağım. Ne iş yapacaksın? Ne? Yani bir yola girmemişsin ki. Hangi yola gireceksin? Ya bir fakir doyuracağım. Bu mudur yani bir tek? Başka ne? Yani varlığımız bizim hangi boşluğu dolduruyor? Varlığımız bu dünyada ne kadar ağırlığa sahip? Ben bugün ölmek istemiyorsam neyi tamamlamak için ölmüyorum? Ne yarım kalmasını istiyorum? Şayet bir şey yarım kalmıyorsa hakikaten büyük sıkıntı. Ama bir şey yarım kalacak gibi ise o zaman ben güzel bir şey yaşıyorum demektir. Maalesef çokça insanın bu soruya verecek cevabı yok. Bugün neden ölmek istemiyorsun? Böyle acayip ilginç tırıvırı cevaplar veriyorlar. Halbuki bu soruya vereceğimiz cevap bizim çok kritik önemli. Bu soruya doğru cevap verebiliyorsak, hakikaten bir şeyler yarım kalacağına inanıyorsak o zaman güzel bir şeyler yapıyoruz demektir. Ama bu soruya sağlıklı bir cevap veremiyorsak, kem küm yapıyorsak, ne yapıyorsak boşuna yapıyoruz.
O ya, yarın verilse de bir şey çıkmayacak.
Hiçbir şey çıkmayacak. İşte iyi bir şeyler yapacağım. Ya ne yapıyorsun ki? Şu an ne yapıyorsun? İyi bir şeyler ne zaman yapacaksın? Hep yapacağım diyorsun. Bugün neden ölme? Ne yarım kalacak? Yani insanın bir yola girmiş olması lazım. Bir yolda yürüyor olması lazım. Varlığından dolayı birileri istifade ediyor olması lazım. Ki bir şeyler yarım kalmasın diye ben bugün de yaşayayım. Yarına geçeyim ki yarım kalmasın.
Yani Azrail Aleyhisselam'la pazarlık payı mı çıkacak buradan Mehmet abi?
Çıkmasa bile şu an yaptıklarımızı değerlendirme payı çıkar. Hakikaten sahih bir şeyler yapıyor muyuz diye. Öbür türlü bakıyorsunuz insanlar yaptığı işleri çok kıymetli görüyorlar ama aslında hiç de kıymetli bir şeyler yapmıyorlar. Ya da kendilerini vazgeçilmez görüyorlar ama hiç de vazgeçilmez değil.
Mezarlıklar vazgeçilmez insanlarla dolu değil
mi? Tabii ki. Yani bakıyorsunuz işte bir hastanede, bir devlet kurumunda, bir idareci pozisyonunda olan insan dünyayı kurtardığını düşünüyor. Ama Azrail Aleyhisselam gelse her şey tıkır tıkır işler. Yarın da işler, ondan sonraki gün de işler.
Hatta daha bile iyi işler.
Belki daha bile iyi işler. O yüzden ben bugün Azrail Aleyhisselam gelse, canımı almak istese, canımı alma desem, bana neden diye sorsa ne cevap veririm?
Cevap verebileceksem ben iyi işler
tabii,
üzereyim.
Bu şunun için önemli. Nietzsche'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, yaşamak için bir nedeni olan bütün nasılların altından kalkar diyor. Şimdi zorlanıyoruz ya nasıl olacak, nasıl olacak? Yaşamak için iyi bir nedenimiz varsa, bugün neden ölmek istemiyorsunun sağlam bir cevabı varsa o zaman iyiliklerin önündeki engelleri aşacak çok güçlü sebeplere sahibim ben demektir. Nasıl sorun
İrade
olmaz.
İrade var ortada.
Tabii. Nasıl yapacağım sorun olmaz. Çünkü nedenim sağlam.
Bir şekilde yaparım.
Tabii. Ama nedenim sağlam olmazsa önümde bir sürü nasıl olacak, nasıl gidecek, para yok, imkan yok, insan yok, vakit
yerim
yok.
Dar, yerim dar,
bir sürü şey çıkar. Ama bu sözü unutmayalım. Benim için çok önemli bir sözdür. Diyor ki Nietzsche, yaşamak için sağlam bir nedeni varsa insanın bütün nasıllar gider. Nasılla uğraşmaz. Yoksa nasılla uğraşır. Nasılla uğraşanın demek ki sağlam bir sebebi yoktur. O yüzden sağlam sebepler peşinde koşmamız çok önemli. Hayatımızın en önemli işlerinden bir tanesi sağlam sebepler peşinde koşmak. Niçin bugün ölmek istemiyorum? Bu temel meselelerden bir tanesi. Devam edelim mi? Vaktimiz doldu mu?
Vaktimiz bitmek üzere Mehmet Hocam. Son bir cümleyle toparlayabiliriz.
Son olarak hadi o zaman şunu söylemiş olayım. Sevdiğimiz hiçbir insan hep sevdiğimiz olarak kalmaz. Sevgi azalır, artar. Dolayısıyla eşimiz hep bizi seven, evde heyecanla bekleyen insan olmayabilir. İlgi göstermezsek onun da sevgisi azalır. Çocuğumuz hep bize hayran, babasının, annesinin bir tanesi olmaz. Sevgi, ilgi göstermezsek azalır. Etrafımızda kim varsa sevgisini gözlediğimiz, sevgisine önem verdiğimiz, onlar bizden ilgi, vakit, destek, her türlü o sevginin sebebi olabilecek şeyleri istiyorlar demektir. Bizim mutlu olabilmemiz için sevdiklerimizden mutluluğu aynalamamız lazım. Onun için de sevdiklerimize yatırım yapmamız, ilgi göstermemiz, vakit ayırmamız, destek vermemiz gerekiyor. Bu da çok ihmal ettiğimiz konulardan bir tanesi. Çünkü
vallahi
insan...
Mehmet Hocam tespitler çok iyi de reçeteler çok ağır.
Ağır biraz.
Acı.
Kolay yolu yok ama kalıcı yolu var. Yani bunlar kalıcı şeyler. Bunlar etki edecek şeyler. Dolayısıyla bedeli ağır da olsa yapmak istiyorsak bedelini ödemeye değer. Fazlasıyla değer. Öbür türlü hakikaten insan olmadık yerlerde mutluluğu arıyor da orada olmadığı için bir türlü neden bulamıyorum diyor. Ömür geçip gidiyor.
Peki Mehmet Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah rica ederim.
Çok zor bir sorunun cevabını mümkün mertebe böyle maddeler haline getirmeye çalıştık. Yani psikolojik dayanıklılık diye girdik ama böyle bir hayat felsefesi, hayat prensipleri şöyle şöyle olmalıyız çıktı. İnşallah dediklerinizi yaparız.
İnşallah.
Hepimiz yaparız.
İnşallah.
Kıymetli arkadaşlar.
Önce kendimize söylüyoruz. Önce ben kendime söylüyorum.
Önce ben dinledim. Az önceki söz çok güzeldi. Ağzınıza en yakın kulak kendi kulağınız evet. deyince. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında bu haftada konuğumuz Mehmet Dinç hocamızdı. Uzman psikolog, klinik psikolog. Kendisiyle psikolojik dayanıklılığı arttırmanın pozitif yönleri üzerinde konuştuk. Çok kıymetli bilgiler aldık. Uygulayabileceğimizi ümit ediyoruz. İnşallah. Mehmet hocam yalnız böyle bir ümitsizlik hali oldu. Ben de haberiniz
olsun. Aman olmasın. Şimdi inşallah dinleyicilerimiz size çok güzel geri bildirimlerde bulunurlar da uyguladık faydalı ol diye inşallah. Enerjimiz bizim de artmış olur.
İnşallah peki. Her manada kalın sağlıcakla diyerek bitirelim o zaman.